Ayrım 11.
Doktor Igor orala olmadı. Stetoskopunu alıp kızın kalbini ve ciğerlerini dinlemeye koyuldu. Reflekslerini kontrol etti. Minik bir lambayla retinasının arkasını inceledi. Vitriol zehirlenmesinin ya da bazılarının dediği gibi acılaşmanın hemen hemen tüm belirtilerinin kaybolduğunu gördü. Hemen telefonun başına geçip karmaşık adlı bir ilaç getirmesini emretti hasta bakıcıya. Dün gece ilacınızı almadığınız anlaşılıyor dedi. Ama kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yüzünüze bakmam bile yeterli. Göz altlarında morarma, aşırı yorgunluk, reflekslerin yavaşlaması. Sayılı günlerinizi biraz olsun rahat geçirmek istiyorsanız lütfen dediklerimi aynen uygulayın. Ben de bunun için geldim zaten. Sayılı günlerimin tadını çıkarmak istiyorum ama kendi bildiğim gibi. Tam olarak ne kadar zamanım kaldı? Doktor Igor gözlüklerini indirip kıza uzun uzun baktı. Açıkça söyleyebilirsiniz dedi kız. Korkmuyorum ama kayıtsız da değilim. Yaşamak istiyorum ama bunun yeterli olmadığını biliyorum. Yani kaderime razı olmuş durumdayım. Ne istiyorsunuz o zaman? Hasta bakıcı elinde bir şırınga ile içeri girdi. Doktor Igor'un başıyla yaptığı bir işaret üzerine kızın kazağının kolunu yavaşça sıyırdı. İğne yapılırken Veronica yeniden sordu. Ne kadar zamanım kaldı? 24 saat, belki de daha az. Kız başını eğdi, dudağını ısırdı ama sakin kalmayı başardı. İki dileğim olacak. Birincisi bana öyle bir ilaç verin ki uykum gelmesin ve yaşamımın geri kalanının her anını yaşayabileyim. Çok yorgunum ama uyumak istemiyorum. Yapacağım çok şey var. Hayatın sonsuza dek süreceğini sandığım günlerde hep ertelediğim şeyler bunlar. Sonra, hayatın yaşanmaya değmeyeceğine inanmaya başlayınca da unuttuğum. İkinci dilek neymiş? Buradan çıkmak, dışarıda ölmek istiyorum. Ljubljana Kalesi'ni ziyaret etmem gerek. Yüzyıllardır orada durup duruyor ama ben bir kez olsun yakından bakmaya zahmet etmemişim. Kışları kestane, yazları da çiçek satan kadıncağızla konuşmam gerek. O kadar sık karşılaşırdık sokakta ama bir kez olsun hatırını sormak aklıma gelmemiş. Mantosuz sokağa çıkıp karda yürümek istiyorum. Çok çok üşümenin nasıl bir duygu olduğunu öğreneyim değil mi? Hayatım boyunca hep sıkı sıkı giyinmişim soğuk alma korkusuyla. Kısacası Doktor Igor, yüzümde yağmuru hissedeyim, hoşuma giden herhangi bir erkeğe gülümseyeyim, bir kahve ısmarlamak isteyen herkesin önerisini kabul edeyim istiyorum. Sonra annemi öpmek, onu sevdiğimi söylemek, duygularımı açık etmekten utanmaksızın dizinin dibinde ağlamak. Duygular hep vardı ama hep gizlenmek zorundaydı. Belki de bir kiliseye girerim. Bana hiçbir zaman hiçbir şey ifade etmemiş imgelere bakarım. Belki bu kez söyleyecekleri bir şeyler olur. İlginç bir adam beni bir kulübe falan davet ederse giderim. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar dans ederim. Sonra da yatarım onunla. Ama şimdiye dek birlikte olduğum erkeklerle yattığım gibi değil. Kontrolü elimde tutma kaygısını bir yana atarak yalandan numara yapmadan. Kendimi bir erkeğe gerçekten vermek istiyorum. Sonra da yaşadığım kentte, hayata ve en sonda ölüme. Veronica susunca uzun bir sessizlik oldu. Hasta ile doktor birbirlerinin gözlerinin içine bakmayı sürdürdüler. 24 saate sığdırılabilecek nice şey olduğu düşüncesi mi dalgınlaştırmıştı ikisini de? Sonunda Doktor Igor konuştu. Size uyarıcı hap yazacağım ama kullanmanızı tavsiye etmem. Uykuyu engellemesine engeller ama yaşamak istediklerinizin tadına varmak için gereken huzuru da yok eder. Veronica kendisini kötü hissetmeye başladı. Zaten hep böyle oluyor. Bu iğneyi ne zaman yapsalar bedeninde kötü etkiler oluşuyordu. Birden sarardınız. En iyisi gidip yatmanız galiba. Yarın tekrar konuşuruz. Kızın ağlayısı geldi ama kendini tuttu. Yarın diye bir şey yok, siz de çok iyi biliyorsunuz. Yorgunum Doktor Igor, çok yorgunum. Onun için hap istedim sizden. Bütün geceyi uykusuz geçirdim. Çaresizlikle boyun eğme arasında geldim gittim. Dünkü gibi bir isteri krizi geçirebilirim korkusundan ama neye yarar? Madem 24 saatlik ömrüm kaldı ve yapacak pek çok şeyim var, mızmızlanmayı bırakayım dedim. Ne olur Doktor Igor, kalan azıcık zamanımı yaşamama izin verin. Çünkü yarının çok geç olacağını ikimiz de biliyoruz. Şimdi gidip uyuyun dedi doktor. Öğlen buraya gelin. Tekrar görüşelim. Veronica başka çaresinin olmadığını anladı. Tamam, gidip uyuyacağım. Sonra da buraya geleceğim ama bir iki dakika daha konuşabilir miyiz? Bir iki dakikayı geçmesin lütfen, bugün çok meşgulüm. Lafı uzatmıyorum. Dün gece hayatımda ilk kez kendimi tamamen salıvererek mastürbasyon yaptım. Düşünmeye cesaret edemediğim her bir şeyi düşündüm. Daha önceleri beni korkutan ya da tiksindiren şeylerden büyük bir zevk aldım. Doktor Igor en profesyonel tavrını takındı. Böyle bir konuşmanın nereye varacağı belli olmazdı. Başı üstleriyle belaya girsin istemiyordu. Bir sapık olduğumu anladım doktor. Bunun intihar girişimimde bir rolü var mıydı bilmiyorum. Kendim hakkında bilmediğim o kadar çok şey var ki. Açık konuşmaktan başka yapılacak bir şey yok, dedi adam içinden. Hasta bakıcıyı çağırıp ileride bir cinsel taciz davası olabilir diye tanık bulundurmama gerek yokmuş gibi görünüyor. Yüksek sesle, hepimiz farklı şeyler isteyebiliriz diye karşılık verdi. Ana babalarımız da öyle, bunun nesi kötü? Bilmem, siz söyleyin nesi kötü? Her şeyi kötü. Çünkü herkes hayal kurar da, yalnızca pek az kişi hayallerini gerçekleştirebilirse, hepimiz korku az demektir. Ya o pek az kişi haklıysa? Haklı olan kişi en güçlü olandır. Bu durumda bir paradoks söz konusu. En korkak olanlar, aynı zamanda en cesurlar. Çünkü fikirlerini herkese empoze edebiliyorlar. Doktor Igor, lafı daha fazla uzatmak istemedi. Şimdi gidip biraz dinlenin lütfen. Bekleyen bir sürü hasta var. Dediğimi yaparsanız ikinci ricanız konusunda yardımcı olabilirim belki. Veronica odadan çıktı. Doktorun sıradaki hastası o gün taburcu olacak olan Zetka'ydı. Ama Doktor Igor ondan biraz beklemesini rica etti. Deminki konuşma üstüne bir takım notlar alması gerekiyordu. Vitriol üzerine yazacağı kitaba seks konulu uzun bir bölüm eklemek zorunda kalacaktı. Ne de olsa pek çok nevroz ve psikozun temelinde cinsellik yatıyordu. Teorisine göre fantaziler, beynin gönderdiği elektrik itkilerdi. Ve bunlar gerçekleşmediği takdirde o enerji gövdenin başka bölümlerine aktarılıyordu. Tıp öğrenimi sırasında cinsel sapmalar konusunda ilginç bir tez okumuştu Doktor Igor. Sadizm, mazoşizm, eşcinsellik, kaprofagi, koprolayla, röntgencilik vesaire çok uzun bir listeydi. İlk başta bunların eşleriyle sağlıklı ilişki kuramayan, adaptasyon zorluğu çeken kişilerde ortaya çıkan sapkın davranışların birer örneği olduğunu düşünmüştü. Oysa ruh hekimi olarak mesleğinde ilerledikçe, hastalarıyla konuşma fırsatları çoğaldıkça, herkesin alışılmadık bir öyküsü olduğunu öğrenmişti. Hastaları bürosunda rahat bir koltuğa kurulurlar, gözlerini yere dikerek kendilerince hastalık olarak niteledikleri sanki karşılarındaki kişi doktor değilmiş gibi ya da sapkınlık sandıkları sanki ruh hekimi olarak neyin sapkınlık olduğunu, neyin olmadığını açıklayacak kişi karşılarında değilmiş gibi duygularını uzun uzadıya anlatmaya koyulurlardı. Ve bu insanlar birbiri ardından birbirinden habersiz olarak erotik azınlıkları tanımlayan kitapta anlatılan her bir fantaziyi dile getirirlerdi. Söz konusu kitapta aslında herkesin istediği tür bir orgazma, birlikte oldukları kişinin haklarını çiğnememek koşuluyla ulaşma hakkını savunmak için yazılmıştı. Rahibe okullarında okumuş kadınlar cinsel tacize, aşağılamaya uğramayı hayal ediyor, takım elbiseli, gravatlı üst düzey bürokratlar Romanyalı orospulara sırf ayaklarını yalayabilmek için dünyanın parasını ödediklerini itiraf ediyorlardı. Oğlan çocuklarına aşık delikanlılar, okuldaki kız arkadaşlarına tutkun genç kızlar. Karılarının yabancılarla seviştiğini seyretmek isteyen kocalar, kocaları tarafından aldatıldığını sandığı anda mastürbasyon yapan kadınlar. Kapıyı çalan her tamircinin koynuna girme isteğini zor bastıran anneler, sınırlarını aşmayı başarmış tuhaf görünümlü travestilerle yaşadıkları serüvenleri ayrıntılı olarak anlatan iyi aile babaları. Ve tabii orjiler. Anlaşılan herkes hiç değilse ömründe bir kez bir orjiye katılmak hayaliyle yaşıyordu. Doktor Igor bir an kalemini bıraktı ve kendisini düşündü. Evet, O da bir orjiye katılmak isterdi. Hayalinde canlandırdığı kadarıyla orji denilen şey tümüyle anarşik ve keyif dolu bir şeydi. Sahip olma dürtüsünün hiç yer almadığı, yalnızca zevk ve karmaşanın hüküm sürdüğü bir olay. Onca insanın acılaşma zehrini yutmasının başlıca nedenlerinden biri bu olabilir miydi? Tek eşliliğe yargılı evlilikler ki, Doktor Igor'un arşivlerinde sıkı sıkı sakladığı incelemelere göre, birlikte yaşamın 3. ya da 4. yılında cinsel isteğin zerresi kalmıyordu. İşte o zaman kadın kendisini reddedilmiş, erkek ise kapana kıstırılmış hissediyor, vitriol ya da acılaşma her şeyi kemirmeye başlıyordu. Bir psikiyatriste içini döken insanlar, bir papazla günah çıkartırkenden daha rahat konuşuyorlardı. Çünkü hekimler onlara cehennem ateşinden söz etmiyorlardı. Uzun yıllar ruh hekimi olarak çalışmış olan Doktor Igor'un işittiği öykülerin haddi hesabı yoktu. Ancak bunlar anlatılan öykülerdi, yaşanan değil. Bu meslekte geçirdiği onca yıldan sonra hep aynı soruyu soruyordu. İnsanlar farklı olmaktan neden bu kadar korkarlar? Sorunun karşılığını araştırdığında en yaygın yanıtlar şöyleydi. Kocam bir orospu gibi davrandığımı düşünür ya da bir erkek konuşuyorsa karıma saygı göstermem gerekir. Sorgulama genellikle o noktada sona eriyordu. Herkesin parmak izi kadar kendisine özgü bir cinsel profili olduğunu açıklamanın bir yararı yoktu. Çünkü kimse buna inanmak istemiyordu. Yatakta kendini salıvermek, utanmasız, sıkılmasız davranmak çok tehlikeliydi. Çünkü her zaman için öteki kişinin ön yargılarının kölesi olabileceği korkusu vardı. Doktor Igor, dünyayı ben değiştirecek değilim ya diye geçirdi içinden bıkkınlıkla. Hemşireye eski depresif Zetka'yı içeri göndermesini söylerken, ama düşüncelerimi tezimde olduğu gibi açıklayabilirim en azından. Edward, Doktor Igor'un bürosundan çıkıp koğuşuna doğru ilerleyen Veronica'yı gördü. Kız, dün gece bedenini ona nasıl bir dürüstlükle açtıysa, o da aynı dürüstlükle yüreğini ona açmayı, tüm sırlarını anlatmayı istiyordu. Şizofren hastası olarak bilete geldiğinden bu yana geçirdiği en yaman sınavlardan birini geçirmişti dün gece. Direnmeyi başarmış olduğundan dolayı çok mutluydu. Ama içinde uyanan dünyaya dönme isteği onu fena halde kaygılandırıyordu. Bu kızın hafta sonuna dek bile yaşamayacağını herkes biliyor. Üstüne gitmenin ne anlamı var? Ya da belki sırf bu yüzden öyküsünü onunla paylaşmak hoş olabilirdi. 3 yıl boyunca yalnızca Marie ile konuşmuştu ve onun bile kendisini doğru düz anladığından emin değildi. O da bir anneydi. Dolayısıyla Edward'ın ana babasına hak vermesi, onların oğulları için en iyisini yaptıklarını, cennet görüntülerinin gerçeklikle tüm ilişkisini yitirmiş bir yeni yetmenin saçma hayalleri olduğunu düşünmesi doğaldı. Cennet görüntüleri. Onu cehenneme sürükleyen, ana babasıyla bitmez tükenmez tartışmalara yol açan, içinde uyandırdığı dayanılmaz suçluluk duygusu yüzünden elini ayağını bağlayan, sonunda başka bir dünyaya sığınmasını gerektiren şey de tamı tamına buydu işte. Marie olmasaydı hala farklı bir gerçekliğin içinde yaşıyor olacaktı. Derken işte Marie ortaya çıkmıştı. Ona insanca, sevecenlikle yaklaşmış, yeniden sevildiğini hissettirmişti. Onun sayesindedir ki Edward çevresinde olup bitenleri anlama yetisini kazanmıştı. Birkaç gün önce aşağı yukarı kendi yaşında olan genç bir kadın piyanonun başına oturup ay ışığı sonatını çalmıştı. Edward bir kez daha cennetin görüntülerini görerek altüst olmuş ama bunun suçunu müziğe mi, genç kadına mı, yükselmekte olan aya mı, bilette geçirdiği uzun süreye mi yükleyeceğini bilememişti. Kızı koğuşuna kadar izledi ama bir hasta bakıcı yolunu kesti. "Buraya giremezsin Edward. En iyisi bahçeye çık, şafak neredeyse sökecek, çok güzel bir gün doğacak." Veronica dönüp ona baktı. "Birazcık uyuyacağım," dedi yumuşak bir sesle. "Uyandığımda konuşuruz." Veronica nedenini bilmiyordu ama bu genç adam yaşamının, daha doğrusu geri kalan saatlerinin bir parçası oluvermişti. Edward'ın müziğini anladığından, yeteneğine hayran kaldığından emindi. Ağzından bir tek söz bile çıkmıyordu ama gözleri konuşuyordu. O anda koğuşun kapısında bu gözler ona işitmek istemediği şeyler fısıldıyor gibiydiler. Sevecenlik, aşk. Akıl hastalarıyla bir arada yaşamaktan ben de delirmeye başladım. Şizofrenlerde bu tür duygular bulunmaz, en azından insanlara karşı. Veronica geri dönüp delikanlıyı öpme isteğine kapıldı birden ama kendini tuttu. Hasta bakıcı olanı görüp Doktor Igor'a yetiştirebilirdi. Doktorlar da şizofrenleri öpmeye kalkan birini biletten dünyada salıvermezdi. Edward hasta bakıcıya baktı. Genç kıza duyduğu ilginin sandığından da güçlü olduğunu fark etmişti. Ama kendini kontrol altında tutması gerekiyordu. En iyisi Marie'nin fikrini sormaktı. Sırlarını yalnızca onunla paylaşırdı çünkü. Tabii kadının vereceği yanıtın ne olduğunu bilmiyor değildi. İçinde bulundukları durumda aşk hem anlamsız hem de tehlikeliydi. Marie mutlaka saçmalamaktan vazgeçmesini söyleyecekti Edward'a. Ve normal bir şizofren gibi davranmasını. Sonra da kendi sözlerine kendisi gülecekti keyifle. Genç adam öteki hastalarla birlikte yemekhaneye gitti. Önüne konulanı yedi ve zorunlu yürüyüş için bahçeye çıktı. Hava alırken o sabah sıcaklık sıfırın altındaydı. Marie'ye yaklaşmaya çalıştı ama kadının yalnız kalmak istediğini anlayarak üstüne gitmedi. Bu konuda ona bir şey söylenmesi gerekmiyordu. Edward yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen biri olarak başkalarının gereksinmelerine saygı duymayı da öğrenmişti. Yeni bir hasta Edward'a yaklaştı. Besbelli henüz hiç kimseyi tanımıyordu. Tanrı insanoğlunu cezalandırdı diye söze başladı adam. Veba hastalığı ile cezalandırdı. Ancak sonra benim düşüme girdi ve gelip Slovenya'yı kurtarmamı emretti. Edward adamın yanından uzaklaşırken o hala arkasından bağırıyordu. Beni deli mi sanıyorsun? O zaman İncil'i oku. Tanrı tek oğlunu dünyaya gönderdi ve işte oğlu yeniden canlandı. Ama Edward artık onu duymuyordu bile. Gözlerini duvarların ötesindeki dağlara dikmiş, bana ne oluyor diye soruyordu kendi kendine. Onca yıldır aradığı huzuru sonunda burada bulmuştu işte. Neden dışarı çıkma isteği doğmuştu? Tam bütün aile sorunları çözümlenmişken, ana babasını yeniden utandırma riskini neden göze alsındı ki? İçinden beklenmedik kıpırtılar yükseliyordu. Beş aşağı beş yukarı dolaşarak Marie'nin sessizliğinden kurtulmasını bekliyordu. Ona açılmak amacıyla. Ama kadın herkesten uzak duruyordu. Biletten nasıl kaçabileceğini biliyordu. Güvenlik önlemleri çok sıkı görünmekle birlikte pek çok eksiği vardı. Çünkü insanlar bir kez bilete alıştılar mı pek ayrılma isteği duymuyorlardı. Batı tarafındaki duvarı tırmanmak çok kolaydı. Tutunacak pek çok yeri vardı. İnsan istese çabucak tırmanır, kısa sürede kendini kırlık bir arazide bulurdu. 5 dakika içinde de kuzeye doğru Hırvatistan yolunda ilerlemeye başlardı. Savaş sona ermişti. Kardeşler yeniden kardeş olmuşlardı. Sınırlar eskisi gibi sıkı kontrol edilmiyordu. Şansın da yardımıyla 6 saat içinde Belgrad'a varabilirdi. Edward daha önce de birkaç kez o yola çıkmıştı. Ama her seferinde yarı yoldan dönmüştü. Çünkü ilerlemesi için gerekli işareti almamıştı. Ama şu anda her şey farklıydı. Beklediği işaret sonunda gelmişti. Yeşil gözlü, kumral saçlı, ne istediğini sanan insanların şaşkın bakışına sahip bir genç kadının kimliğine bürünerek. Edward hiç beklemeden hemen oracıkta duvarı tırmanmayı, çekip gitmeyi, bir dağda Slovenya'da hiç görünmemeyi düşündü. Ama kız uykudaydı, gitmeden önce ona veda etmesi gerekirdi. Hava alma faslı bitince herkes içeri döndü. Kardeşlik çemberi üyeleri de salondaki özel yerlerinde toplandılar. Edward hemen yanlarına gitti. ''Bu delinin aramızda ne işi var?'' diye sordu grubun en yaşlısı. ''Sataşma ona'' dedi Marie. ''Bizler de deli değil miyiz zaten?'' Herkes kahkahayı bastı ve bir gün önceki konferansı tartışmaya koyuldular. Sufi meditasyonunun dünyayı gerçekten kurtarıp kurtarmayacağını sorguluyorlardı. Teoriler öne sürüldü. Öneriler, yöntemler, karşıt fikirler, konferansçı ile ilgili eleştiriler tartışıldı. Yüzyılların sınavından geçmiş şeylerin nasıl daha iyileştirebileceği görüldü. Edward bu tür tartışmalardan bıkmış usanmıştı. Bu insanlar kendilerini bir akıl hastanesine kapatmışlar, dünyayı kurtarmaya kalkıyorlardı. Tabii en ufak bir riski göze almaksızın. Kimi fikirleri ne kadar kullanışlı olursa olsun, dış dünyada gülünç duruma düşeceklerini pekala biliyorlardı. Herkesin her konuda fikri vardı. Yalnızca kendi dediklerinin doğru olduğundan kuşkuları yoktu. Günlerce, gecelerce, haftalarca, yıllarca konuşur dururlar, iyi ya da kötü herhangi bir düşüncenin ancak biri onu uygulamaya koymaya kalktığında var olabileceği gerçeğini göz ardı ederlerdi. Sufi meditasyonu da neymiş? Tanrı neymiş? Kurtuluş neymiş yani? Dünyanın kurtulması diye bir gerekçe varsa tabii. Hiçbir şey değildi bütün bunlar. Oradaki ve bilet dışındaki herkes kendi yaşamını yaşamaya baksa, başkalarına karışmaya da kalkmasa, Tanrı her anın, her buğday tanesinin, gökyüzünde bir görünüp bir sonraki saniye yok olan her bulut parçasının içinde bulunabilirdi. Tanrı hep oradaydı ama insanlar arayışlarını sürdürmek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Çünkü yaşamın bir iman göstergesi olduğu gerçeği onlara fazla basit geliyordu. Bir gece önce Veronica'nın piyano çalmasını beklerken Sufi hocanın verdiği derse kulak misafiri olmuştu. Adamın güle bakın yalnızca dediğini hatırladı. Tabii ya, daha fazlasına ne gerek vardı? Ama işte o derin meditasyon olayını yaşadıktan sonra bile, cennet görüntüsüne onca yakınlaştıktan sonra bile, bu insanlar oturmuş tartışıyorlar, eleştiriler yapıp teori üretiyorlardı. Mary'nin gözlerini yakaladı. Kadın gözlerini kaçırdı. Ama Edward artık duruma el koymaya kararlıydı. Yerinden kalkıp kadının yanına gitti, kolundan çekti. "Yapma Edward," ona, "benimle gel," diyebilirdi. Ama bu kadar insanın içinde böyle açık konuşursa herkesi şaşırtacağını biliyordu. Bu yüzden kadının önünde diz çöküp yalvaran gözlerle ona bakmayı yeğledi. Gruptakiler güldüler. "Sen onun için azizler katındasın Marie," dedi kadının biri. "Dünkü meditasyon seansının sonucu olmasın?" Sessiz geçirdiği onca yıl gözleriyle konuşmayı öğretmişti Edward'a. Bütün enerjisini bakışlarına yükleyebiliyordu. Duyduğu sevecenlik ve aşkı Veronica'ya yansıtabildiğinden ne kadar eminse, Marie'ye de çaresizliğini, ona olan ihtiyacını anlatabildiğinden emindi. Kadın kısa bir süre direndikten sonra ayağa kalktı. Genç adamın elinden tuttu. "Gel bir yürüyüş yapalım," dedi. "Besbelli canın sıkkın." Birlikte bahçeye çıktılar. Güvenli bir uzaklığa varır varmaz kimsenin onları işitmeyeceğinden emin olan Edward sessizliğini bozdu. "Yıllardır biletteyim," dedi. "Ailemin utanç kaynağı olmaktan kurtuldum. Tüm emellerimi silip attım ama cennet görüntüleri hala kafamdan çıkmadı." "Biliyorum," dedi Mary. "Bu konuyu kaç kez konuştuk seninle. Şimdi de neyi amaçladığını anladım. Artık gitme vaktinin geldiğini söylemeye çalışıyorsun."